Açık masa konuşmaları. Hazırlayan ve sunanlar
Bek Sultan Oğuz, Rafet Arslan ve Mürvet Türk Yılmaz.
Merhaba, Açık Radyo'daki Açık Masa Konuşmaları programına hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki olduğu gibi iki sanatçı arkadaşım Mürvet Türk Yılmaz ve Bek Sultan Oğuz'la beraberiz. Bugün özel bir konuğumuz var. Akademisyen sanatçı Nilüfer Ergin. Kendisi Aykan'ın hareketli olduğu, Türkiye'de çağdaş sanatın yeni filizlendiği dönemde birçok pozitif projeye imza atmıştı. Bugün geldi, UPS'de. Bugün geldiğimiz noktada UPS'nin kendi içine kapanık, aktif olmayan durumuyla 90'lardan itibarenki süreçteki canlılığını bunları düşünüyorum. Bunları düşünürken de ilk sözü arkadaşım Bek Sultan Oğuz'a yöneltmek istiyorum.
Merhabalar Nilüfer Hanım, hoş geldiniz. Aramızda olduğunuz için çok mutluyuz bugün. Şimdi bugün sizden Plastik Sanatlar Derneği'nin başlangıcını, hani sizin burada aktif bir rol aldığınızı da biliyoruz. 90'lı yıllarda başladığınızı da biliyoruz. Bu konuda biraz bize bilgi verebilir misiniz? Yani bu dönemi anlatan. Çünkü şöyle, ben birkaç gün önce o dönemde yapılan seminerlerin kitaplarını elde ettim. Yani burada çok ciddi tartışmalar, çok ciddi konular konuşuluyor. Ve bir yandan da bu isimleri de saymak istiyorum şey olarak, yani o seminerlerin isimlerini. Çağdaş Düşünce ve Sanatçı başlıklı bir seminer var 1991 yılında. Bilgi olarak sanat, olgu olarak sanatçı 92 yılında. Sanatçı Hakları 92 yılında, Türkiye'de Plastik Sanatların Yaşama Akışı 21. Yüzyıl Perspektifinde Sanat. Bu da 96 yılında yapılmış. Yani bu kadar derinlikli tartışmalardan sonra sanat ortamı nasıl değişti? Bu süreçte siz nasıl bir rol aldınız? Bu konularla ilgili bir bilgi verebilirseniz mutlu olurum.
Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Alana gösterdiğimiz hassasiyet için, yani mesleki örgütlenme alanına gösterdiğimiz hassasiyet için. İzin verirseniz ben biraz bu UNESCO-AYAP bağlantılı olan derneğin geçmişiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü burada hem kurulduğu yıl açısından ve o dönemin sanatçıları açısından vurucu şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Önce şunu söyleyelim, AYAP Uluslararası Sanatçı Örgütlenmesi, UNESCO'ya bağlı olan, 1954 yılında 74 üye ülkeyle Venedik'te kuruluyor. İlk kongrelerini Venedik'te yapıyorlar. Bu kurucular kurulunun içerisinde de Calder, Braque, Miró, Vasarely, César, René Magritte gibi sanatçılar var. Şeyin yapısı, örgütlenme yapısı, UNESCO'ya bağlı bu AYAP Derneği'nin yapısı Avrupa, Asya Pasifik, Kuzey Amerika ve Latin Amerika bölgelerine ayrılmış bir örgütlenme strüktürü. 19. Genel Kurulu'nu da İstanbul'da yaptı Uluslararası Dernek. Kökenler de 1948 yılındaki UNESCO'nun 3. Genel Konferansı'na kadar iniyor. Hepinizin bildiği gibi savaş sonrası sanatla ilgili bu tür örgütlenme çalışmalarında bir hareketlilik olduğunu biliyoruz. Bu kararların temelinde de 1948'deki kararların ya da itici gücün temelinde de sanatçıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özgürlüklerinin güvence altına alınması, sosyal, politik, ekonomik engellerin kaldırılması temel prensibi var. Bizim derneğimiz 1989 yılında kuruluyor ama Ondan önce bir başlangıç var fakat o kadip kalmış bir başlangıç. 1989 yılında Alaaddin Aksoy, Beril Anılan Mert, Bedri Baykam, Handan Börteçen'e, Mehmet Güleryüz, Hüsamettin Koçan, Bünyamin Özgürtekin ve Yusuf Taktak derneği Türkiye'de kuruyorlar. Daha sonra da bir başvuruyla derneğin uluslararası statü kazanması için Bakanlar Kurulu'na yapılan bir başvuruyla da Bakanlar Kurulu kararıyla dernek uluslararası statü kazanıyor. Bunun altını özellikle de çizmek lazım, uluslararası statü kazanmış olmasının. Bir de tabii şunu hatırlayalım. Bu saydığım isimler o günlerde 30'lu ve 40'lı yaşlarının başındaki sanatçılar. Yani böyle bir şeyi ihtiyacı hisseden genç sanat ortamının genç dinamik aktörleri. Tabii ben izin verirseniz biraz daha da geriye gideceğim. Türkiye'de sanatçı örgütlenmesi Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ile başlamıyor elbette. Unutmamamız gereken Görsel Sanatçılar Derneği var. 1976'da kurulmuş olan ve 80 darbesiyle kapatılmış olan bir dernek bu. O derneğin aynı şekilde gene 30'lu yaşlarını süren genç sanatçılar Orhan Taylan, Cihat Aral, İsa Çelik'in içinde oldukları bir kurul tarafından kuruluyor. Ve sonra yönetim kurulunda Hüsamettin Koçan'ın, Mehmet Aksoy'un, Yusuf Taktağ'ın, Gülsün Kara Mustafa'nın olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bu dernekte sanatçı hakları, sansürün kaldırılması, sanat eğitimiyle ilgili süreçleri tartışmaya açan, sanata desteği tartışmaya açan, çok önemli kazanımları başlatan bir dernek. Bunu biliyorsunuz SALT Duvar Resminden Korkuyorlar başlığı altında yaptığı etkinliklerle bu derneğin bir anlamda etkinliklerini tanıttı. Antalya Duvar Resimleri Müzesi'ne 1 Mayıs sergileri çok güçlü sergilerdi bunlar. Bu bağlantıyı kurmakta fayda var. Bir sıfırdan başlamadı. Geçmişinde sanatçıların alana ilişkin kararlı bir örgütlenme potansiyelleri vardı. Ben de o derneğin sekreteriydim. Yani bir anlamda bir bağlantı kişisel olarak da sürüyor. Hüsamettin Hoca orada yönetim kurulundayken daha sonra hem Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin kurucusu 90 ile 95 yılları arasında da başkanlık yapmış bir sanatçı. Derneğin o döneminin aktif çalışma prensibinin başında bence yapılacak etkinliklerin, planlanan etkinliklerin mutlaka dernek üyelerinden kurulmuş bir geniş bir danışma kuruluyla tartışılması ve her eylem, etkinlik ya da bu sözünü ettiğiniz kitaba dönüşen kuramsal çalışmaların altında da mutlaka gene dernek üyelerinden olmayanlar da var elbette. Alanın uzmanları da çağrılıyor bu toplantılara. Bir takım proje heyetleri var ve onların altında da uygulayıcı ekipler var. Yani yönetim kurulu sadece tek başına sürdürmüyor etkinlikleri ve yaygınlaştırarak dernek üyeleri ve sanat alanının diğer aktörleri arasında yaygınlaşarak sürdürülen bir süreç var. Hüsamettin Hoca'nın başlattığı süreç bu. 95'e kadar o başkanlık yaptı. 96-99 yılları arasında ben yaptım. Prensip olarak biz de genç arkadaşlarımla, yönetim kurulunu paylaşan genç arkadaşlarımla aynı mantığı sürdürdük. Yani yönetim kurulunun kararlarının dışında alanda yaygın desteği talep ettiğimiz etkinliklerle sürdürdük. Bunun önemli olduğuna inanıyorum. Bir de şunu söylemek lazım. Dönemin genç sanatçıları veya alanının uzmanlaşmış sanatçıları derneğin üyeleriydi. Benim bıraktığım dönemde biz 600 üyeyle bıraktık derneği. Şu andaki rakamı tam bilmiyorum ama süratle artan bir süreç devam etti. İsterseniz biraz Hüsamettin Koçan'ın döneminden birkaç etkinlik, özellikle de vurgu yapmak istediğim birkaç etkinlik var.
Buyurun, buyurun. Buradan
söz edebilir miyim?
Tabii ki efendim, tabii ki, buyurun.
Tamam, teşekkür ederim Rafet. Şimdi bunların içerisinde sanat fuarının kurulması önemli. 1990 yılında Türkiye'nin o günlerini biraz hatırlamakta fayda var tabii. 1990'larda, geçen yüzyıl demek bu. 1990'larda 12 Mart'ın o darbe sürecinden sonra Türkiye hangi koşulları yaşıyordu? Nasıl bir süreci geçiriyorduk? Bunu hatırlamakta fayda var. Müzeler yok, fuar yok. Sanatçılar açısından galerilerin sayısı çok sınırlı. Sanatın kuramsal kısmının tartışılacağı özel tartışma platformları yok. Böyle bir boşluğun içerisinde sanat fuarının, yani sanatçıların yapıtlarını koleksiyonerlere ya da izleyiciye ulaştırması önem taşıyor. Şimdi tartışılır, yani ben şimdi sanat fuarlarını çok başka türlü tartışabilirim elbette. Ama o dönemde önem taşıyordu ve Sanatçı Derneği dönemin galerileriyle bir takım toplantılar yaparak bütün süreci de sanatçılar lehine sürdürerek, sanatçılar lehine kararlarla sürdürerek sanat fuarı başlatıldı. Sonra genç etkinlik elbette çok önemli. Genç sanatçılar kendilerini ifade edebilecek, büyük şehirlerin dışındakiler özellikle kendilerini ifade edebilecek, daha geleneksel dilin dışında üretim yapmaya çalışan genç sanatçılar kendilerini ifade edebilecek galeri veya işte neyse ortamlardan yoktu, yani o ortamlar yoktu. Genç etkinlik tam bu ihtiyaca cevap vermek üzere kuruldu. İlk ikisinin başlığı gene gündemi, yani günün koşullarını hatırlayarak, Türkiye'yi hatırlamamız lazım burada. Sınırlar ve Ötesi. İkincisinin adı da Yersiz Yurtsuzlaşmaydı. Benim dönemimde devam eden üçüncüsünün konsepti Kaos'tu. Dördüncüsüne herhangi bir konsept koymamıştık. Bu etkinliklerde özel danışma kurulları ve onlardan sonra genç arkadaşlarımızın yürütücü olduğu etkinliklerdi. Sonra Öteki sergisini hatırlamak lazım belki. 1996 yılında Habitat, İstanbul'da düzenlenen Habitat Kongresi sırasında Antrepo binasını aldık biz. Ve Antrepo binasında, şimdi yerinde olmayan, Galata Port'a teslim edilmiş olan alanda 172 sanatçının katılımıyla çok büyük bir sergi açıldı. Vardiya resimlerinin üstünde özellikle durmak isterim. Vardiya etkinlikleri 1995 yılında yapılmış etkinliklerdir. Sanata ve düşünce alanına yöneltilmiş, her türlü saldırı karşısında sanatçının sesinin duyulması, sanat disiplinleri arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesi amacıyla başlatılmıştır. 10 gün kesintisiz dernek lokalinde, şu anda bulunduğumuz yerde, 4'er saat arayla 24 saat boyunca sanatçılar vardiya usulü resim yaptılar. 70-100 ebatlarında kağıtlar üzerinde. Melih Görgün'le Gülsün Kara Mustafa'ydı örneğin o projenin sorumluları. Bu etkinlik sırasında, sanatçıların bu eylemi sırasında, bu bir etkinlik değil aslında, buna eylem demek lazım. Mahir Günşiray oyun gösterisi yaptı, baleler, işte müzik gösterileri, müzik dinletileri oldu. Çok aktif, sanata yapılan saldırılara sanatçının direnç göstereceğinin bir şeyiydi o, çıkışıydı, bir çıkış noktasıydı. Kamu yapılarında sanat eseri kampanyası yaptık. Onu benim sürecimde de sürdürmeye çalıştık. Bunu belki bizi dinleyenler bilmeyebilirler. Biraz isterseniz açalım. Batı ülke, Fransa kaynaklıdır ama dünyanın bütün ülkelerinde uygulanan bir prosedürdür bu. Kamu yapılarının %1'i ile %5'i arasındaki bir kaynağının sanat yapıtına ayrılması, yani bir kamu yapısı yapılacaksa mutlaka bunun içerisinde belli bir yüzdenin bir sanat yapıtının o yapının içerisinde bulunmasını hedefleyen bir şeydir. Biz bunun için Türkiye'de büyük bir çaba gösterdik. Sanatçıların sigortalanmasını sağladık. Toplu sigortadan istifade etmelerini sağladık. Mesela notlarımın arasında Hasan Keyf'in kurtarma komitesi üyesi de dernek görev almış üyesi olarak. Açık alan heykelleri için danışma kurulu üyelikleri ve jüri üyelikleri yapıldı. Nurettin Sözen döneminde yapılan iki büyük, İstanbul'da düzenlenen iki büyük kamusal alan heykel yarışması için PSD hem danışma kurulunda hem jüri üyesi gönderdi. Bir başka şey, gene çok önemli, üstünde durmamız gereken, onun da yayınları ayrıca var. Bu sözünü ettiğimiz yayınların dışında hazırlanmış, PSD'nin hazırladığı yayınlar var. Ulusal Sanat Kurulu, Sanat Kurumu'nun örgütlenebilmesi için Özerk Sanat Konseyi'nin kuruluşunda UPS'de çok aktif rol aldı. Bütün sanat örneklerini, yani bunun içerisinde işte tiyatro var, edebiyat var, sinema var. Türkiye'de o dönemdeki 38 dernekle kuruldu ama sonra sayı arttı. 1995 yılında da ilk kurultayını yaparak girişim kurulunu oluşturdu. Bu Ulusal Sanat Kurulu'nun protokolü dönemin şeyi Kültür Bakanı Fikri Sağlar'la imzalandı. Yani sanat alanına devletin ayıracağı bütçenin merkez otorite tarafından değil, bir sanatçı örgütlenmesi tarafından denetlenerek sanatçılara destek olunması. Bunun içerisinde elbette sadece bu bir ekonomik destek değil, sanat alanının demokratikleştirilmesinin de hedeflendiği bir geniş yelpazeyi kapsıyordu. Fakat Türkiye'nin koşulları bizim bu Türkiye Sanat Kurumu'nu kurabilmemize, imzalanmış devlet protokolüne rağmen buna imkan yaratmadı.
Nilüfer Hanım, peki...
Buyurun.
Sözünüzü keseceğim, kusura bakmayın.
Yok yok, buyurun.
Peki bugüne geldiğimizde bu kadar kapsamlı UPSD'nin bu kadar... Gerçekten ben de tanık oldum sanatçı olarak 80'lerin sonu 90'ların ortası gibi, hatta sonlarına doğru UPSD'nin bütün bu etkinlikleriyle aslında bilinçlendim. Çağdaş ortamının nasıl geliştiğiyle ilgili bizim coğrafyamızda ve dünyada. Şimdi bugüne gelelim isterseniz. Yani sonuçta o tarihsel gelişim bir anda bir yerlerde gerçekten çok dolu dolu gelişmiş. Ama bugün bir yerden sonra genç etkinlik 4'ten sonra özellikle bir şey başlıyor. Bir duraklama dönemi başlıyor. Bedri Baykan başkanlığa geliyor. Sizin özellikle kaos dönemi, yani kaos dönemi diyorum. Başını vermenizin nedeni de bu zaten. Yani o dönemden sonra bütün bu güzel izlere rağmen, yani sivil, politik, eleştirel tavrının çok güçlü olduğu bir dönemden sonra bugün çok pasif bir UPSD görüyoruz, deneyimliyoruz. Biraz sıkıntımız da bu. Dolayısıyla bu konuda daha verimli veya daha etkin olması için ne yapılması gerekiyor? Bütün bu güzel izlere, miraslara rağmen bugün örneğin jürili, yarışmalı açılmış bir sürü etkinlik, yarışmalar var genç sanatçılara yönelik. Yarış atına döndürülmüş sanatçılar ki bu genç etkinliklerden 90'lı yıllardan bugün inanılmaz bir kuşak çıktı. Ve bu kuşağın ertesinde de sanki hiç o genç etkinlikler yapılmamış gibi bambaşka bir döneme geçilmiş gibi. Yani kültür yolu yapıldı özellikle. Şimdi bütün bunlar sanki böyle bir çırpıda bu anlattığınız tarihsel dönem sanki bir çırpıda silinmiş gibi. Silinmez tabii ki ama neden görünmez oldu? Sizin düşünceleriniz nedir? Bir de bu jüri sergiler, yarışmalı sergiler, genç etkinliklerden sonra gençlere yaptığı zarar ya da fayda nedir? Ne olabilir?
Tamam, öyle devam edelim. Şimdi
bakmayalım. de bahsetmemiz gerekiyor. Çok dertliyiz çünkü bu konuda da.
Biliyorum, biliyorum. Aynı şey benim için de geçerli. Ben de bir yandan biliyorsunuz üniversitede eğitimci olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Gençlerin ne tür sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını da çok içinden farkındayım. Çok haklısınız. Şimdi şunu unutmamak lazım. Bir derneği ayakta tutan ve yaşatan üye potansiyeli. Üye potansiyelini eğer aktif tutamıyorsanız o derneğin bu tür güçlü, vurucu etkinlikleri yapması hasar alıyor. Yani kaosun notlarında mesela 3. genç etkinliği konsepti kaos olan 3. genç etkinliğin notlarında 477 sanatçının katıldığını görüyorum ben. Bunun içerisinde performans sanatçıları falan da var. Yani büyük bir ilgiyi, güveni sağlamış durumda genç etkinlik. Şimdi geçen yüzyılda dedim ya, yeni yüzyılda içinde bulunduğumuz süreçte 2000'lerle birlikte önce İstanbul'daki yerel yönetimdeki değişiklik. Biz Nurettin Sözen'in başkanlığı dönemindeki İstanbul'da yerel yönetimden çok büyük destek aldık. Dönemin Kültür Bakanlığı'ndan da çok büyük destek aldık. Yani biz bir takım holdinglere ya da sermaye kuruluşlarına gitmek zorunda kalmıyorduk. Devlet ve yerel yönetim bizimle kopmaz bir bağ içerisindeydi. Şimdi bunun yok olmasının getirdiği bir zorlayıcı süreç oluyor. Benden sonra da Bedri olmadı. Bir ara Mehmet Güler yüzünde başkanlık dönemi vardır. Mehmet Güler yüzün başkanlık döneminden sonra Bedri Baykam oldu. Sürdürmeye çalışmalarına rağmen bu aktif yapıyı devam ettiremediler elbette ama bunun detaylarını belki onlarla da tekrar konuşmakta fayda var. Fakat ben özellikle genç sanatçıların başında da vurgu yaptığım gibi yani hem kurucular genç sanatçılardı hem de dönemin genç sanatçıları, orta kuşak sanatçıları neyse derneğe üye olup dernekle birlikte davranmak istiyorlardı. Bizim derneğimizin dışındaki dernekler için de aynı şey geçerli şu anda. Yani edebiyat alanına bakın, tiyatro alanına bakın, sinema alanına bakın. Onlardaki de TOBA gibi örneğin, değil mi? Çok güçlü meslek dernekleri aynı şekilde bir içe kapanma süreci yaşadılar. Bu Türkiye'nin koşullarıyla da ilgili. Bir de yarışmalar meselesine, yapılan etkinlikler meselesine gelirsek, bu özellikle sermayenin kendi alanı üzerinden sanatçılara ulaşıp onu bir prestij, bir gerçekten sanat alanına katkı değil ama bir prestij meselesi gibi görmesi, ben müzeleri de buna dahil ediyorum. Yani bir takım şeyler, kuramsal işte eğitim, eğitici programlar falan yapıyorlar ama amaca baktığımız zaman amaçta sorunlar buluyorum ben. Burada sanatçılar, şunu söylemek lazım. Yani devlet desteğini alamıyoruz artık ama bu arada yerel yönetimler çok önemlidir. Yerel yönetimlerin de desteğini alamıyoruz. Yani sahipsiz bıraktığımız dernek yetmiyor. Derneğin bağ kuracağı bir yapı olması gerekiyor etrafımızda. Bu yapı olmadığı zaman gençler de dernek üzerinden değil, daha kişisel çabaları ya da işte bir takım kuratörler üzerinden kendilerini ifade etme olanağını tercih etmeye başladılar. Bana gelen genç arkadaşlarım özellikle galerilerin tutumuyla ilgili şikayetleri var örneğin. Heykeltıraşlar Derneği'ne, ben onda da bir dönem yöneticilik yaptım. Veya Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'ne üye olup onun üstünden hakların savunmaları gerektiğini söylediğim zaman buna ilişkin tereddütleri var. Sadece dernek ve Bedri Baykam diye özetlememek lazım meseleyi. Yani şunu da düşünmüyorlar. Biz derneğe üye olalım derneğin politikaları için aktif rol alalım ve dernek başkanı biz olalım, dernek yönetim kurulunu biz oluşturalım gibi bir ne diyelim ona, bir eyleme dayalı arzuları yok. Bunu sağlamamız gerekiyor galiba. Burada bir sıkıntı yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, açıklayıcı olabildi mi Mürüvvet?
Evet, Nilüfer Hanım çok teşekkürler. Yani gençlerin aslında bu dönemde herhalde daha etkin ve derneği sahiplenici olması gerekiyor. Tabii ekonomik durumlar da önemli. Derneğe üyelik, oraya düzenli paranın yatırılması ve tabii ki şu anki politik tavrı da gençleri uzaklaştırmış durumda, o bağı zayıflatmış durumda. Belki yeniden bir yapılandırma gerekiyor.
Çok teşekkür ederim Nilüfer Hocam. Çok yoğun tarzında konuları kısa bir sürede dile getirdiniz.
Çok teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Cevap verebilmişimdir sorularınıza.
Tabii ki, çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Mürvet ve Sultan.
Tekrar görüşmek dileğiyle.
Görüşmek dileğiyle.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Açık Radyo'ya da aynı zamanda bize bu fırsatı verdiği için 15 gün sonra görüşmek üzere.